Merhaba. Derler ki, huzursuz bir vicdandan daha kötü bir cehennem olamaz. İçinizdeki ses sizi kemirip durur. Bugünkü hikayemizdeki adam bunun ne kadar doğru olduğunu bizzat gördü. Ne kadar kontrollü biri olduğunu düşünüp kendisiyle gurur duyuyordu. Ancak bir gün aslında hiçbir şeyi kontrol edemediğini anladı. Ta ki hayatı, aklı ve yüreği zincirlerden kurtulana kadar.
Yarın akşam görüşüyor muyuz? Ha, tamam, güzel. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Bütün gece onlarla zaman geçirmemiz gerekmiyor. İzin isteyip yanlarından ayrılabiliriz, değil mi? Hayır, yukarıda uyuyor. Küçük bir ameliyat geçirdi ve aşağı gelemeyecek durumda. Şey, kapatmam lazım. Karım geliyor.
Biriyle ilişkin mi var Mike? Bir şeyler olduğunu anlamıştım zaten.
Noreen, aşağı inmemen gerekirdi.
Ne konuştuğunu duydum Mike. Bunu bana nasıl yaparsın? Beni sevdiğini sanıyordum.
Öykümüzün kahramanı analitik bir zihne sahipti. Her şeyi ayrıntısıyla çözümlemeyi severdi. Titiz ve dürüsttü. Sıkı bir dini eğitim almıştı. Tüm bu özellikler daha büyük bir bunalım yaşamasına ve yüksek bir ahlak ve özgüven seviyesinden acı ve utanç dolu bir duruma düşmesine sebep oldu. Şimdi zincirlerden kurtuluşta Michael Talaga'nın gerçek kurtuluş öyküsünü dinleyeceksiniz.
Ablam ve abim benden o kadar büyüklerdi ki sanki evin tek çocuğu gibi büyüdüm. Harvey, Illinois'te yaşıyorduk. İlk 8 yıl bir kilise okulunda eğitim gördüm. Bana öğretilen şuydu: eğer Tanrı'ya göre yeterince iyi bir hayat yaşar ve büyük günahlardan uzak durursam, Tanrı'nın egemenliğine girebilmek için büyük bir şansım olabilirdi. Lisede Noreen'le çıkmaya başladık. O da benimle aynı inançları paylaşıyordu. Adeta birbirimiz için yaratılmış gibiydik.
Üniversiteyi Güney Illinois'te okumaya karar verdim Noreen.
Orası çok uzak Mike. Seni özleyeceğim.
Endişelenme. Seni görmeye gelirim.
Neden Güney Illinois'i seçtin?
Çok iyi bir işletme programları var. Muhasebe konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Böylece hayata atılabilirim.
Her şeyi çok iyi planlıyorsun Mike.
Başka çare yok tabii. Hazırlan, çok çalış ve başarılı ol.
Ben ne yapacağımdan emin değilim. Belki önce ön lisans yaparım.
Ben başarılı olunca senin çalışman gerekmeyecek Noreen, merak etme.
Mike'la Güney Illinois Üniversitesi'nde 3. senemde nişanlandık. Ben bir an önce evlenmek istiyordum. Ama Mike maddi açıdan endişeleniyordu. Ve iyi bir iş buluncaya kadar beklemek istedi. Nişanlanmadan önceki yaz muhasebe alanında staj yapmıştı. Ancak stajdan sonra ondan duyduklarım beni şaşırtmıştı.
Bu işten pek hoşlanmıyorum Noreen.
Hoşlanmıyor musun? Neden?
Tamam, iyi bir iş ama yeterince heyecanlı ve tatmin edici değil.
Belki mesleğe girdiğinde fikrin değişir.
Bilmem, belki. Bunun için 3 yılımı verdim ve onca emeği bir kenara bırakamam. Ama açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım.
Diplomanı aldıktan sonra birçok şey yapabilirsin.
Belki ders verebilirim. Ama bunun için başka bir diploma daha almam gerek. Yine de kulağa çok daha tatmin edici geliyor.
Ben mezun olduktan sonra evlendik. Ardından eğitim formasyonu aldım ve lisede işletme ile ilgili dersler vermeye başladım. Ayrıca koçluk yapıyordum. Bu hoşuma gidiyordu çünkü sporu çok seviyordum. Tek sorun paraydı. Yani öğretmenlikte yeterince para yoktu. Yazın boşta olduğum için 4 yaz boyunca bir yeminli müşavirlik şirketinde çalışmaya başladım. Ve bu meslek hayatımın gidişatını değiştiren şey oldu.
Tatlım, neredesin?
Ne oldu Mark? Neden bu kadar heyecanlısın?
Benden şirketin kadrosuna katılmamı istediler. Bu çok daha fazla para ve iyi bir kariyer demek.
Peki teklifi kabul edecek misin?
Elbette. Yeminli müşavir olmak için bir sınava girmem gerekecek ama sorun değil. Öncesinde 6 aylık bir kurs göreceğim.
Bu oldukça ağır görünüyor.
Okulu bitireli 8 yıl oldu. Bilgilerimi tazelemem lazım. Hem adaylardan sadece %10'unun bu sınavı ilk seferde geçebildiği söyleniyor.
Sen yaparsın Mike.
Çok çalışmam gerekecek.
Çok çalıştım ve 4 bölümden oluşan bu sınava girdim. Sınav sonuçları geldiğinde sadece bir bölümden geçmiş olduğumu gördüm. Başarısız olmuştum.
Üzgünüm tatlım. Halbuki çok çalışmıştın.
Sen bir sonraki sınava nasıl çalışacağımı gör. Bu sınav yılda sadece 2 kez düzenleniyor. Bir sonrakini geçemezsem her şey berbat olacak.
Sınavı geçemezsen ne olur Mark? İşin tehlikeye mi girer?
Hayır. Hem zaten bir sonraki sınavı geçeceğim. Sınav Kasım'da. Hazırlanmam için 2 ayım var.
Sana nasıl yardımcı olabilirim?
Kimsenin beni rahatsız etmemesini sağla yeter. Bir odaya kapanıp sınavdan önceki 30 gün boyunca sadece ders çalışacağım.
Seni rahatsız etmemek için yemeğini bile kapının önüne bırakırım.
Sınavı geçmeye son derece kararlıydım. Çünkü bunun bana büyük bir sevinç vereceğini düşünüyordum. Sınavı verirsem etrafta koşturup arabamın üzerinde zıplayacaktım. Elbette sonunda sınavı geçtim. Ama büyük bir memnuniyet duymak yerine bir boşluk hissettim. Mutluydum ama beklediğim o büyük coşkuyu yaşayamadım. Hep tatmin peşinde koştum ve birçok iş değiştirdim. O sıralarda babam kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Aynı zamanda kanserdi ama her şey kontrol altındaydı. Taburcu olacağı gün annemi ve ailenin kalanını alıp hastaneye gittim.
Siz Ben Talaga'nın oğlu musunuz?
Evet doktor. Neden solunum cihazına bağlı? Onu eve götürmek için gelmiştik.
Babanız bu sabah ağır bir kalp krizi geçirdi. Aortunda anevrizma oluştu. Kontrol altına aldık ama kısa bir süre içinde geçirdiği bütün o operasyonlar ona çok ağır gelmiş.
Doktor, peki iyileşecek mi?
Ne yazık ki fazla umudumuz yok.
Babamı o gün kaybettik. Ona veda etme fırsatı bile bulamadan. Zor ve stresli bir dönemdi. Yeni bir işe başlamıştım ve iş yerinde pek arkadaşım yoktu. Ayrıca 2 yaşında bir kızımız vardı. 1 yıl sonra da bir oğlumuz oldu. Mesleğimde başarılı olmaya kararlıydım. Yüksek lisans için okula dönüp işletme master'ı yaptım. Bu sırada işimde terfi de etmiştim. Sonra bir terfi daha aldım ve doğrudan şirket yöneticisine bağlı bir pozisyona getirildim. O başka bir pozisyona terfi ettiğinde onun yerine geçmeyi umuyordum.
Bir sorun mu var tatlım?
Amirimin yerine terfi edeceğimi umuyordum ama öyle olmadı.
Ne oldu?
Bu sabah işe gittiğimde yeni patronunla tanış dediler. Başka bir şirketten birini transfer etmişler. Buna inanamıyorum.
Niye seni terfi ettirmediler sence?
Benden daha fazla tecrübesi var ve daha yaşlı. Ama ikimiz de aynı eğitimi almışız.
Buna üzüldüm hayatım.
Sanırım beni hiç düşünmemişler bile. Onca emeğime rağmen kariyerimin önünü bir yabancı tıkamış oldu.
Moralini bozma. Sen başarılısın. Baksana, meslek hayatında ne kadar da hızlı ilerledin.
Evet ama ne anlamı var? Beni görmezden gelmelerine gerçekten kızdım artık.
Mutluluğu ve tatmini çalışarak bulabileceğimi düşünüyordum. İş yerinde önüm kapanınca ben de kendimi spora verdim. Voleybol oynamaya başladım. Sonra Illinois'te düzenlenen eyalet oyunlarına katılmayı denedim. Ama henüz o seviyede değildim. Ben de parktaki karma voleybol liginde oynamaya devam ettim.
Evet işte böyle.
Olmaz.
Evet, çok iyisin. Mindset.
Olamaz.
Olamaz.
İşte harika.
İnanamıyorum. Çok yaklaşmıştık.
Dostum ben susuzluktan kavruldum.
Hadi hep beraber bir şeyler içmeye gidelim.
Aa,
Harika.
Evet, iyi fikir.
Demek eyalet oyunlarına gitmeyi denedin ha Mike? Ne oldu peki?
İçlerinden en yaşlı ve en kısa boylu olanı bendim. 33 yaşındayım. Oysa diğerlerinin hepsi üniversiteli gençlerdi. Sonra koç bir sürü teknik taktik vermeye başladı. Haliyle hiçbirini anlamadım.
Biraz aşağılayıcı olmuş ha?
Aman boş ver dostum. En azından bir tişört aldım.
Bu lig benim için yeterli. Çok güzel vakit geçiriyorum.
Ben de öyle.
Daha önce hiç karma bir ligde oynamış mıydın?
Lise ve üniversitede. Oldukça eğlenceliydi.
Kendine burada her an bir sürpriz bulabilirsin ha?
Ha dostum, o işler benden geçti artık. Biliyorsun evliyim ve çocuklarım var.
O kadar emin olma. Bence o sekreterin gözü sende.
Mike giderek daha geç saatlerde eve gelmeye başladı. Gelecek konusunda hep endişeli biriydim. Mike'ın geç gelişleri kaygılarımı daha da arttırdı. İnançlarımı sorgulamaya, arkadaşlarıma bir Hristiyan olmanın ne anlama geldiğini sormaya başladım. Bir arkadaşım kutsal kitap okumam gerektiğini söyledi. Ben de okudum. 1981 yılı Noel'inde Tanrı'nın esenliğine kavuştum. Artık geleneksel dini adetleri takip etmeyi de bıraktım.
Bugünün kutsal bir gün olduğunu nasıl olur da bana hatırlatmazsın?
Kutsal olan Tanrı'dır Mike. O kutsal kitap okumamızı, dua etmemizi ve kendisiyle her gün vakit geçirmemizi ister. Tanrı için önemli olan onunla kurduğumuz ilişkidir.
Sen bence bunları kilisedeki önderinle paylaş. Düşüncelerin giderek tutucu olmaya başlıyor. Farkında mısın?
Kutsal kitabı okusaydın ne demek istediğimi anlardın.
Ne yani? Şimdi de yoldan çıktığımı mı söylemeye çalışıyorsun? Norin, sana ne oldu böyle?
Gelecek hakkında hep ne kadar endişeli olduğumu biliyorsun Mike. Tanrı için yeterince iyi biri olamamaktan korkardım. Kutsal kitabı okuduğumda şunu öğrendim ki asla yeterince iyi olamam. Zaten Tanrı da İsa Mesih'i bunun için gönderdi. O benim için, beni kurtarmak için öldü. Bunu anlamak bana müthiş bir esenlik verdi.
İşte şimdi tam ablam gibi konuştun. O da hep Rab İsa Mesih'ten bahsedip dururdu. Sen bana baksana. Yoksa tarikata falan mı girdin ha?
Ablan tarikatta falan değil Mike. Sadece benim gibi Rabbi çok seviyor. Hepsi bu.
Bana kalırsa geçici bir heves yaşıyorsun. Yakında anlarız, ortaya çıkar.
Norin benim sahip olmadığım bir şeyi bulmuştu. Ama bunu pek fark edemiyordum. Çünkü yüreğimdeki boşluğu başka insanlarla doldurmaya çalışmakla meşguldüm. Mutluluğu eğitim ve kariyerde bulmaya çalışmış ama hayal kırıklığına uğramıştım. Nasıl da tehlikeli bir ilişkiye atıldığımı bilebilseydim, bu konuda çok daha dikkatli olurdum. Ama her şeyin kontrolümde olduğunu sandım. Ne kadar da kördüm. Ablam o dönemde Alabama'da yaşıyordu ve eşinden boşanmıştı. 3 küçük çocuğa kendi bakıyordu. Onu ziyaret etmeye gittim. Ama orada tam bir şokla karşılaştım.
Boşanmana çok üzüldüm Susan. Annemle babamın boşanmasının nasıl bir travma yarattığını hala hatırlıyorum. Yeniden evlendiklerinde ne kadar sevinmiştim.
Boşanma çocuklar için zor. Ben de bu yüzden çalışmak yerine evde kalmayı ve çocuklarımı yetiştirmeyi tercih ettim.
Peki zorlanıyor musun? Nasıl geçiniyorsun?
Tanrı ihtiyacımızı karşılıyor. Benim güvencem ne bu dünya ne de maddiyat. Sadece Tanrı. Hem çocukların bana ihtiyacı var.
Peki söyler misin Susan? Evliliğiniz neden yürümedi?
Kocamın başka bir kadınla ilişkisi vardı Mike.
Bu çok kötü olmuş.
Ben onu affettim. Tanrı'nın evliliğimizi onarabileceğine inanıyorum.
Şaka yapıyor olmalısın.
Tanrı için hiçbir şey zor değildir Mike.
Bu yaptığını nasıl affedebilirsin?
Tanrı bana bundan çok daha büyük bir bağışlama gösterdi. Hem o başkalarını bağışlamamızı buyuruyor. Aksi takdirde o da bizi bağışlamayacağını söylüyor. Ama daha da önemlisi, Tanrı boşanmadan nefret eder. Evlilik Tanrı'yla yaptığımız anlaşmanın bir simgesidir ve asla bozulmamalıdır.
Tamam da ya eski kocan böyle düşünmüyorsa?
İşte iman da bu noktada devreye giriyor. Onun Rabbe ihtiyacı var. Tıpkı senin gibi.
Aman beni karıştırma. Ben hayatımdan memnunum.
Rabbi tanımadan asla gerçekten mutlu olamazsın.
Susan'ın iyi olmasına sevindim.
Çok şaşırdım. Onu çok daha umutsuz ve berbat bir halde göreceğimi sanıyordum. Ama olanlarla çok iyi başa çıkmış.
Onun hayatında Rab var Mike. İşte bütün fark bu.
Of, yine mi başladık?
Ama bu doğru. Hayatımı nasıl değiştiğine bir baksana.
Eskisi gibi yemin etmiyorsun ha. Bak, büyük değişiklik.
Ve eskiden pembe dizilere bağımlı yaşıyordum. Ama Tanrı beni bundan vazgeçirdi. Senin de yeniden doğman gerekiyor tatlım.
Yeniden doğmak mı? O da ne demek yahu? Bunu hiç duymadım. Ne anlama geliyor? Hem ben zaten doğmuşum.
Hayır, doğmadın.
Ben hiç ölmedim ki. Niye yeniden doğmam gereksin? Seni anlamıyorum Norin.
O sırada söylediğim sözlerin ne anlama geldiğinin bile farkında değildim. Evden uzak kaldıkça Norin'in Rab'de ve iman hayatında nasıl geliştiğini, kutsal kitap çalışmaları ve dualarla kendini nasıl beslediğini de fark edemiyordum. Ablam da ona rehberlik ediyordu.
Mike'la ilgili kendin bir şeyler yapmaya çalışman Norin. Her şey Tanrı'nın elinde. Sadece onun için dua et.
Sanırım haklısın. Rab'den söz ettikçe daha çok öfkeleniyor. En sonunda beni ağlatıyor.
Onu en çok etkileyecek şey senin hayatı yaşama biçimin olacak. 1. Petrus 3. bölümü tekrar oku. Mike'ı Mesih'e kazandıracak şey dış görüntün ya da söylediklerin değil. Ayetin dediği gibi, gizli olan iç varlığın, sakin ve yumuşak ruhun onu etkileyecek.
Evet, haklısın. Daha az konuşmaya çalışacağım.
Onun için dua edelim, olur mu?
Bana çok destek oluyorsun Sızın.
Tanrım, sana kardeşim Mike'ı getiriyoruz. Ve onun yüreğini değiştirmeni istiyoruz. Sen kendi sözünde kimsenin mahvolmasını istemediğini söylüyorsun. Dua ediyoruz ki Mike seni şahsen tanıyabilsin. Onu kötü olandan kurtar Rab. Dualarımızı işittiğin için sana teşekkür ediyoruz. Amin.
Bir gün başka bir kilisedeki bir etkinliğe katıldım. Ve kilisenin önderiyle cemaatini çok sevdim. Çünkü tamamen kutsal kitaba göre hareket ediyorlardı. Ben de kutsal kitabı öğreten bu kiliseye katılmaya karar verdim. Ama Mike bundan hoşlanmadı.
Sen aklını mı kaçırdın? Bu nasıl bir kiliseymiş böyle ya?
İyi bir kilise. Cemaatten bazılarıyla tanıştım bile. Oradaki bir kutsal kitap çalışmasına gidiyorum.
Bizim kilisemizin nesi varmış?
Benim ihtiyaçlarımı karşılamıyordu Mike. Bu yeni kilise Rabbe olan imanımı pekiştirmeme yardımcı oldu. Hem kilisenin önderi kutsal kitabı öğretiyor.
Çocuklarımın oraya gitmesini istemiyorum.
Bu konuda ödün veremem Mike. Tanrı'nın gitmemi istediği yere gideceğim.
Bak sana ne diyeceğim Norin. Eğer o kiliseye gideceksen ben de haftada bir akşam daha voleybol oynayacağım. Haftada bir yerine iki maç.
Peki.
Evliliğimiz tam anlamıyla dağılmak üzereydi. Haftada iki gece geç saatlere kadar dışarıda oluyordum. Önceleri eve 11'de dönüyordum. Sonra saat 12, ardından da gece 1 oldu. Ekim ayında Norin küçük bir ameliyat geçirdi ve yataktan kalkıp alt kata inmemesi gerekiyordu. Ama ben telefonda görüşürken aşağı indi ve bir kadınla konuştuğumu duydu. Ve tam bir yıkıma uğradı.
Bunu bana nasıl yaparsın?
Üzgünüm Norin, seni incitmek istemezdim.
Boşanmak mı istiyorsun?
Hayır. O kadınla aramızda bir şey yok. Sadece maçlardan sonra bir şeyler içmeye gidiyoruz. Arkadaşız yani. Yemin ederim.
Ama gece yarılarına kadar dışarıda kalıyorsun Mike. Bu doğru değil.
Bundan sonra daha yakın olmalıyız. Değişeceğim, göreceksin.
Benimle birlikte danışmana gelecek misin peki Mike?
Elbette tatlım. Geleceğim, söz.
Zinanın yanlış olduğunu biliyordum ama buna engel olamadım. Bir gece yine karımı aldattım ve sonrasında eve gittim. Herkes uyuyordu. ailece çektirdiğimiz bir fotoğrafı elime aldım ve yere çöktüm. Karıma ve çocuklarıma bakarken ağlamaya başladım. Ne yaparsam yapayım, bu bağımlılığımdan kurtulamıyordum. Yaşadığım ilişki beni esir almıştı. Dipsiz bir kuyu gibi beni içine çekiyordu. Bir gün arabamla işe giderken yüksek sesle şöyle haykırdım.
Biri bana yardım etsin. Lütfen biri bana yardım etsin.
O sırada Noreen de kilise önderiyle görüşüyordu.
Noreen, kocana nutuk çekmemekle doğru olanı yapıyorsun. Sen onun eşisin. Yapabileceğin tek şey onu sevmek ve onun için dua etmek. 1. Petrus 3. bölüme bakalım. 1. ayet der ki, bunun gibi ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar.
Ben de bu ayetleri okuyordum ama Mike Tanrı ile ilgili her şeye düşmanmış gibi davranıyor.
Muhtemelen suçluluk hissediyor Noreen. Sen bunu görmesen de Tanrı onun hayatında çalışıyor. Tanrı'nın onu senin sevdiğinden daha çok sevdiğini sakın unutma. Bu sevgi geçici zevklerden çok daha güçlü bir şey.
Yine de hayatında başka biri olduğunu bilmek çok zor geliyor. O gece telefonda konuştuklarını duyana kadar bundan haberim yoktu.
Sen gözlerini İsa'ya, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısına dik. Her şey onun kontrolünde.
Mike için dua etmeye devam etmeliyim.
Evet, Tanrı dualarını yanıtlayacaktır. Şimdi onun karanlıktan kurtulması için dua edelim. Ve tabii Tanrı'nın sana hikmet ve esenlik vermesi için.
Terfi ettirilmediğim için duyduğum kızgınlık yüzünden şirketteki başka bir bölüme transfer edildim. Yeni görevimin muhasebeyle bir ilgisi yoktu. Patronum da bir Hristiyandı. Açıkça Rab'den söz edebiliyordu ve bu da beni rahatsız ediyordu. Ama aynı zamanda onun diğer yöneticilerden farklı olduğunu da görebiliyordum.
Vergiyi Adem'e hazırladığın için teşekkür ederim Mike.
Sorun değil Harold. Biliyor musun, kiliseye bu kadar çok para vermene şaşırdım.
Mike, sahip olduğum her şeyi bana Tanrı verdi. Ben de paramı kiliseye veriyorum. Çünkü Tanrı'nın egemenliğinin inşa edilmesinde kullanılmasını istiyorum.
Anlıyorum.
Bu arada yarın benimle bir iş kahvaltısına gelmeni istiyorum.
Bu ay kim konuşma yapıyor?
Bir vaiz. Aslında bir müşteci.
Kahvaltıda bir müjdecinin konuşmasını dinlemek istemiyordum ama patronumun davetini geri çevirmek pek akıllıca olmayacaktı. Neticede konuşmacı harika bir sunum yaptı. Dünyadaki sevgi eksikliğinden ve intihar oranındaki artıştan söz etti. Ve sonunda etkileyici bir hikaye anlattı.
Son olarak sizlere Missouri'de yaşayan bir asma köprüyü işleten bir adamın öyküsünü anlatmak istiyorum. Adam bir gün küçük oğluyla kızını işe götürmüş ve onlara her şeyin nasıl çalıştığını göstermiş. Birden çağrı cihazına bir mesaj gelmiş. Mesajda derhal kontrol kulesine gitmesi gerektiği, bir trenin 10 dakika erken geçiş yapacağı yazılıymış. Çocuklarını güvenli bir yere bırakmış ve onlara geri dönünceye kadar hiçbir yere kıpırdamamalarını söylemiş. Daha sonra kuleye çıkmış. Trenin yaklaştığını görünce asma köprüyü hazırlamaya koyulmuş. Ancak çocuklarını bıraktığı yere baktığında oğlunun korkuluktan tırmanıp köprünün altına doğru ilerlediğini görmüş. Adam korkunç bir ikilemde kalmış. Çünkü oğlunu kurtarmaya çalışırsa tren kaza yapacak ve yüzlerce insan ölecekmiş. Sonunda kararını vermiş ve köprüyü indirmiş. Ancak oğlu köprünün altında kalarak ezilmiş ve ölmüş. Geçmekte olan trene baktığında yaptığı büyük fedakarlıktan habersiz yoluna devam eden yolcuları görmüş. Onlara şöyle seslenmiş. Siz yaşayın diye biricik oğlumu feda ettiğimi biliyor musunuz? Ama kimse onu duymamış.
Öyküyü dinlerken gözlerim doldu ve ağlamamak için kendimi zor tuttum. Sonrasında patronumla birlikte dışarıya yürüyüş yapmaya çıktık. Bu adam şimdiye dek dinlediğim en iyi konuşmacıydı.
Güçlü bir mesajdı. Bir an için herkesi duaya davet edecek sandım.
O da ne demek oluyor?
Vaizler mesajlarının sonunda dinleyicileri Rabbi kurtarıcıları olarak kabul etmek üzere öne çıkmaya ve dua etmeye davet eder.
Neyse, ofiste görüşürüz. Benim arabadan evrak çantamı almam lazım. Arabama gittim ve kendimi kaybetmiş bir şekilde ağlamaya başladım. Neden ağladığımı bile bilmiyordum. Şimdi anlıyorum ki Tanrı yüreğime seslenmiş ve beni ikna etmişti. O akşam eve gittim. Çocukları yatırdıktan sonra olanları Noreen'e anlattım. Oğlumuz aklıma düştü Noreen. Başka birinin hayatıyla oğlumun hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalsam ne yapacağımı düşündüm.
Bu hikayenin aslında Tanrı'yı anlattığını biliyor musun?
Öyle mi?
Evet. Kontrol kulesinde duran kişi aslında Tanrı. Ve biricik oğlu İsa'yı feda etti. Sen ve diğer insanlar yaşayabilsinler diye.
Patronum duaya davet hakkında bir şeyler söyledi. Keşke konuşmacı bu daveti yapsaydı. Çünkü Mesih'e hayatını vermekten söz etseydi bunu kesinlikle yapardım.
Hayatını Mesih'e her yerde verebilirsin Mike.
Yani burada oturma odasında mı? Bu mümkün mü?
Elbette. Tanrı nerede olduğuna bakmaz. Sadece seni duymak ister. Onunla konuşabilirsin.
O zaman bunu hemen yapmak istiyorum. Birlikte diz çöktük ve Noreen benim için dua etti. Sonra ben dua ettim ve Tanrı bütün günahlarımı kaldırdı. Beni bağışladı. Hayatımda ilk kez Tanrı'nın beni sevdiğini hissedebildim. Ruhumu günahlardan arındırdı ve beni temizledi. Kutsal Kitap 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayetinde şöyle der. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bu doğru. Tanrı hayatımı değiştirdi. Beni zinanın boyunduruğundan kurtardı. Çok geçmeden iş yerinde Mesih'in cesur bir tanığı haline geldim.
O kahvaltıdan sonra sende bir şeylerin değiştiğini anlamıştım Mike.
Şimdi Noreen'in, senin, ablamın ve başkalarının neden sürekli İsa'dan söz ettiğinizi anlayabiliyorum.
Senin de bunu yapmaya başladığını görüyorum. Bu harika Mike. Tanrı bizden tanıkları olmamızı istiyor.
Burada iyi bir konumdayım ve birçok insanla konuşmak için bolca fırsatım var. Benimle alay edebilirler ama olsun. Bu sorun değil. Ben de aynını yapmıştım. Bunun normal olduğunu biliyorum.
Tanıklığını en iyi gösterecek şey insanların senin yeni hayatını nasıl yaşadığını görmesidir.
Sabahları mesaiye başlamadan önce İncil çalışması yapabilir miyiz?
Bence bu harika bir fikir.
Kurtuluşa kavuştuğum 5 Aralık 1986'dan bu yana ilahiyat alanında master yaptım. Bugün eşimin imanda ve Rab'de büyümesine yardımcı olan kilisenin önderliğini yürütüyorum. Işık karanlıktan parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Ablamın evliliği kurtuldu, kocası da Mesih'e iman etti. Sadakati için Tanrı'ya şükürler olsun.
Dostlarım, sizi üzen veya zincire vuran her ne olursa olsun, hayatınız ne kadar umutsuz görünürse görünsün, Tanrı için hiçbir şeyin zor olmadığını unutmayın. Eğer Mesih'teki yeni yaşama kavuşmak istiyorsanız, şimdi bizimle dua edebilirsiniz. Rab, günahlarımın içinde kaybolmuş durumdayım. ve kendimi kurtarmaktan acizim. Senin İsa Mesih'i benim yerime ölmesi ve kanıyla günahlarımı temizlemesi için gönderdiğine iman ediyorum. Onun ölümden dirildiğine ve sonsuza dek diri olduğuna, şimdi hayatıma gelip beni kurtarmak ve senin için yaşamama yardım etmek istediğine inanıyorum.''